على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Xavier şöyle diyor: "Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu, başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir ve ancak İslam dininde görebilirsiniz."
Lewis, Kolombiya'dan yeni bir Müslümandır. Bu ülke Güney Amerika'nın kuzeybatısında ve Karayiplerin kıyısında bir ülkedir. Kolombiya'nın 50 milyon nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun %95 kadarı Hristiyandır. Pew Araştırma Merkezi'nin 2011 yılında yayınladığı rapora göre Kolombiya'da 40 ila 80 bin Müslüman yaşıyor. Lewis Xavier bu ülkede Katolik Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Fakat İslam dinini seçen birçok Müslüman gibi o da birçok tahrife uğrayan, kendi dininde birçok çelişki ve soru işaretleriyle karşılaştı. Bu yüzden Xavier çeşitli dinlere araştırmaya başladı ve sonunda da İslam dinini kendisini ve Kolombiya halkını kurtarabilecek din olarak buldu. Lewis Xavier, İslam dinini seçmek gerekçesi hakkında şöyle diyor: "İslam dini, insanların tüm sorunları için en iyi çözümleri öngördüğünü öğrenmek beni hayrete düşürmüştü."
Henüz 14 yaşındayken İslam diniyle tanışan ve 7 yıl sonra bu semavi dini seçen Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Xavier, Müslüman olmadan önce namaz kılmaya başlamıştı. Xavier bunun sebebi hakkında şöyle diyor: "Ben şehadetleri dile getirmeden önce namaz kılmaya başladım. Çünkü Müslümanların günde 5 vakit namaz kıldığını duymuştum ve bu yüzden bu ibadeti tecrübe etmek ve acaba bunu yapabilecek miyim yoksa yapamaz mıyım bilmek istedim. Benim için çok ilginçti ki bir süre namaz kıldıktan sonra çok iyi ve güzel bir hisse kavuştum. Öyle ki artık bu adeti terk etmek benim için üzücü gibi duruyordu ve bu yüzden gönlüm rahat bir şekilde İslam dinini benimsedim. Namaz mahlukla yaratan arasında en yüce ve en üstün ilişki biçimidir. Kulun Rabbi ile aracısız konuştuğu manevi ve ruhani bir ilişki. Kur'an-ı Kerim'inde vurguladığı gibi namaz gönlü huzura kavuşturuyor. Dolayısıyla Lewis Xavier'in namaz kılarak İslam dinini benimsemek üzere tam hazırlıklı olması boşuna değildir."
Kolombiyalı yeni Müslüman olan Lewis Xavier şöyle diyor: "Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir. Ancak İslam dininde görebilirsiniz. Ben de İslam dinine yöneldiğimde dinin benim tüm sorunlarım için çözüm yoluna sahip olduğunu öğrenmekten mutlu oluyordum. Tüm insanlar böyle bir inancı istiyor ve bu yüzden de Müslüman olan insanları bu dinden dönmeleri konusunda ikna etmek imkansızdır. Lewis Xavier, batılı insanın şaşkınlık ve fesattan tek kurtuluş yolunu İslam dini olarak görüyor ve şöyle diyor: Batı dünyasında insanların yaşamı nasıl her gün daha da berbat hale geldiğine ve zorlaştığına şahit oluyoruz ve tüm insanların tek kurtuluş yolu İslam'ın çözüm yollarına uymaktır. İslam dini zor bir din değildir. Belki bazı talime görece de zor gözükebilir. Fakat bu zorluklar bizi birçok daha büyük zorluklardan da kurtaracaktır.
Bu arada Kolombiya gibi bir ülkede İslam dinine yönelmenin pek de kolay olmadığı belirtilmelidir. Lewis Xavier bu ülkede İslam dininin yaygınlaşması yolundaki bazı sorunları şöyle anlatıyor: "Kolombiya'da Amerika'nın nüfuzu yüzünden İslam dinini tebliğ etmek çok zordur. İslam dinine yönelik medyanın karalama ve tahrip kampanyaları İslam dinine yönelişin artmasını engelleyen bir başka etkendir. Gerçi Kolombiya'da halk Müslümanlara iyi davranır ve onlara saygı gösterir ve bunun sebebi de Müslümanların toplumda seçkin davranışlarıdır. Biz Müslümanlar söz ve amellerimize çok dikkat eder, başkalarını rahatsız edecek hatalardan sakınırız. Halk da Müslümanlara saygı duyar. Kolombiyalı Müslümanların en büyük arzuları ise İslam dinini kendi ülkelerinde en iyi şekilde tebliğ edebilmektir." Lewis Xavier bu konuda şöyle diyor: "Ben ülkemde sosyal faaliyetlerde bulunuyorum. Bizim bu davranışımız hatta kendimizi Müslüman olarak tanıtmadan gençlerin üzerinde iyi etki yapıyor ve bazıları bizim Müslüman olduğumuzu öğrenince bize gelip Müslüman oluyor."
Tahran Radyosu.
Lewis Xavier'in temas ettiği nokta aslında çok önemlidir. Lewis gerçekte İslam'ın nurani talimine amel etmenin insanların üzerinde nasıl etki yaptığından söz ediyor. Nitekim İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: "İnsanları kendi dilinizden başka dille İslam'a davet edin ki sizin takvanızı, çalışkanlığınızı, namaz ve iyiliğinizi de görsünler. Zira bunlar kendi başına en iyi tebliğcilerdir." Gerçeği dini marifleri öğretmek, insanları hidayette erdirmek için gereklidir. Ancak Bu marife amel etmek muhatapların üzerindeki tesiri daha da fazladır. Davis Xavier bu alanda kendi deneyimlerini şöyle anlatıyor. İslam dini hakikat dinidir ve insanların aklı ve gönlüyle ilgilenir ve hiç kimseyi bu dini benimsemeye zorlayamaz. Asıl biz bu dine iyi amel etmeliyiz ki bu da tebliğ etmenin en iyi yoludur. Ve asla İslam'ın benimsenmesi için ısrar etmemeliyiz. İnsanlar ilkin bizim amelimizi görmeli, işte o zaman çok hızlı bir şekilde etkilenirler. Ben ilk İslam'ı benimsediğimde annem, babam ve tanıdıklarımı İslam dinini benimsemeleri konusunda ikna etmek için çok çalıştım ama yavaş yavaş bu ısrarın yanlış olduğunu anladım ve bu yüzden amellerimi ısrar etmeye başladım ki başkaları benim amellerime ilgi duysun çünkü bu daha etkiliydi. Nitekim Levi Xavier'in eşi de onunla evlendikten sonra eşinin iyi davranışı yüzünden kendi iradesiyle Müslüman oldu.
Levi Xavier Kolombiya'da Müslümanların vahdetinden çok memnun olduğunu fakat Vehhabilerin bu ülkeye nüfuz etmesinin aralarında tefrika ve gerginliğe yol açtığını belirterek şöyle diyor. Maalesef sapkın Vehhabi tarikatı Kolombiya'da faaliyete başladığı günden beri sürekli Müslümanların arasında tefrika çıkarma peşinde olmuştur. Bu yüzden biz Müslümanların görevi uyanık olmak ve hem amelde ve hem sözde doğru tebliğ etmek ve Vehhabilerin yıkıcı nüfuzuna mani olmaktır. Vehhabiler burada faaliyete başladıkları günden beri Kolombiya'da şu seyrek sayıda Müslüman arasında bile tefrika çıkarıyor ve Şii ve Sünni Müslümanların ilişkilerini tahrip etmeye çalışıyor ki bu da İslam'a zarar veriyor. Gerçekte Vehhabi tarikatı ve bu tarikata destek veren Suud Hanedanı bekasını Müslümanların arasında tefrikada görüyor. Ve bu yüzden hangi ülkeye girdilerse dini tefrikayı tetikledikleri gözleniyor. Hatta Kolombiya gibi Müslüman nüfusu az olan bir ülkede bile Vehhabilerin faaliyetleri bu insanların arasında tefrika çıkarma üzerinde odaklanıyor.
Ancak Vahabilerin tüm olumsuz propagandalarına rağmen Müslümanların ister Şii ister Sünni Ehl-i Beyt aşkı asla eksilmedi gözleniyor. Lewis'in de belirttiğine göre Kolombiyalı Müslümanlar İmam Rıza Aleyhisselam'a karşı özel bir ilgi ve sevgi besliyor. Lewis bizzat İslam peygamberinin bu saygın torununun türbesine müşerref olduğunu belirterek şöyle diyor. Ben bu mekanı sıradan bir insanın mezarı veya başka yerlerdeki mezarlar gibi bulmadım. Bilakis ben çok özel bir hisse kapıldım. Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis'in bir başka manevi deneyimi Erbain gününde Irak'ta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesini ziyaret etmektir. Lewis o günleri ayrı bir şevk ve coşku ile anlatıyor. Gerçekte Ehl-i Beyt aşkı bu büyük insanlara ve yollarına bağlı kalmaktadır. Zira masum imamlar İslam'ı beyan eden ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi biçimde tefsir eden insanlardır. Bu yüzden İslam peygamberi Kadir-i Hun'da önemli hutbesinde ve son hac ziyaretinde Müslümanları da Kur'an-ı Kerim talimi ve Ehl-i Beyt'ini izlemeye davet etti ve bu ikinin birbirinden ayrılmayacağını da vurguladı.
Gerçi Levi Xavier İslam dinini benimseyerek Müslüman oldu ancak yine de bu semavi din hakkında daha fazla öğrenmeye devam ediyor ve böylece vatandaşlarını da bu nurani din hakkında aydınlatmak istiyor. Lewis uzun araştırmaların sonunda İran'ı İslami marif üzerinde araştırma yapmak için en uygun mekan olarak buluyor. Lewis bu konuda şöyle diyor. Benim İran'da ikamet etmemin ilk sebebi İslam dini ve Şii mezhebini benimsemekti ki beni İslam dini hakkında daha çok araştırma yapmaya teşvik ediyordu. İkincisi başkalarına yardım etme isteği ve onları hidayete erdirme şevki beni dini ilimleri öğrenmeye teşvik etti. Lewis şöyle devam ediyor. İran konusunda biz İran milletinin dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan nimetlerden yararlandıklarını görüyoruz. Lewis Kolombiya'da İslam dinini tebliğ etmeyi en büyük arzusu şeklinde açıklıyor. Lewis Müslüman olduktan sonra da adını değiştirdiğini ve Abdülhekim adını seçtiğini belirterek sebebini de şöyle belirtiyor. Ben Abdülhekim adını seçtim. Çünkü Allah Teala'nın beni hidayete erdirmesini istiyordum. Ve inşallah bir gün Allah'ın hekim kulu olmak istiyorum.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu sevabi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı dizi programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde iyi bir yaşama sahip olmak için gereken ilkelerden biri olan zaman yönetimi konusunu ele alacağız. Bizim hayatımızı daha iyi bir hale getiren önemli etkenlerden biri zamanı doğru kullanmaktır. Zaman elimizde nakit olarak bulunan ve nasıl harcayacağına bizim karar verdiğimiz en önemli servetimizdir. Zamanı etkili ve doğru kullanmak, hayatta ve iş hayatında başarılı olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zamanların yönetilmesine önem veren insanlar yaşamlarında büyük başarılar elde ederler. Zaman yönetimi demek, zamanı hedeflerimize ve isteklerimize ulaşmak için doğru ve yararlı bir şekilde kullanmaktır. Düşünürlere göre zaman yönetimi bulunduğumuz devrin zaruretlerinden biridir.
Hani vakit nakittir derler ya, duymuşsunuzdur muhakkak. Aslında zaman çok daha değerlidir. Çünkü hiçbir zamanın geri dönme ve yaratılma imkanı yoktur. Zamanınızı kimseden borç alamazsınız, borç veremezsiniz de. Biz sadece bir kez yaşama hakkına sahip olup ikinci bir şansımız yoktur. Zamanımızı ne kadar doğru kullanırsak o kadar daha iyi yaşayacağız.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın 5 ciltlik Biharul Envar kitabında ise şöyle buyurulmuştur. Akıllı insan zamanını bilerek görevlerini yerine getirmekle mükellef. İçinde yaşadığı zamanın şartlarına vakıf olan birisi yanlışlarına karşı korunacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Yaşam günlerinizde ilahi günler vardır. Bu fırsatları kaçırmayıp en iyi şekilde yararlanmaya çalışın.
Biz geçmişi değiştiremeyebiliriz. Ancak geleceği şekillendirmek kendi elimizdedir. Herkesin bulunduğu durum onun geçmişteki tedbiri ve çabalarına bağlıdır. Ancak gelecek durumu da bugünkü çabalar ve önlemlere bağlıdır. Daha iyi bir hayat ve daha parlak anlar yaşamak için şimdiden harekete geçin. Her şeyi kadere bırakmayın. Böylece sadece hayat akışının seyircisi kalmayın. Sizin irade, hareketlilik ve çabalarınız bir inşaat ustasının elinde bulunan tuğlalar gibidir. Bu usta tuğlaları üst üste koyarak büyük ve güzel bir ev yapabilir. Siz de zaman yönetimi vesilesiyle zamanı parçalara ayırıp bir tuğla misali üst üste koyarak başarı elde edebilirsiniz.
Tembel insanlar genellikle zamanlarını boşuna harcarlar. Bu gibi insanlar hayatlarında belirli hedefleri olmayan insanlar olup sloganları genellikle oluruna bıraktır. Tembel insanlar gün boyunca saatlerce uyuyup televizyon önünden kalkmayan ve tüm zamanını sanal ortamda geçiren, oyun oynayıp eğlenmek ile zaman geçiren insanlardır. Tembel insanlar anda yaşayıp çevrelerindeki insanlara çok bağımlı insanlardır. Çünkü tek başlarına hiçbir işte başarılı olamayacaklarını düşünüyorlar. Bu gibi insanlarda depresyona girme vakaları sık sık görülmektedir. Bunun sebebi de bu gibi insanların izzeti nefislerinin ve morallerinin düşük seviyede olmasıdır.
Tembel insanlara karşın aktif ve dinamik insanlarda zaman fazla değil az bile gelir. Gerçekte daha iyi yaşamayı hedef edinen neşeli ve aktif insanlar zaman darlığından dolayı hep yapılması gereken işleri vardır. Hal böyleyken bu vakit darlığının nereden kaynaklandığını sormak gerek. Psikologlar farklı örnekleri inceleyerek zaman yönetimindeki engellerin birkaçını ortaya çıkarmışlardır.
Psikologlar ve filozofların bakış açısından zaman yönetimi ve vakit planlaması yolundaki en önemli engellerden biri de gerçek dışı, afaki hayaller peşinde koşmaktır. Bizim kimilerimiz kafamızdaki çok büyük hayallerimizden dolayı vakit daraldığı sorunu yaşadığımızı zannediyoruz. Arzulamak ve hayal kurmak kötü olmamasının yanı sıra insanın hareket edip çabada bulunmasında da büyük rol oynamaktadır. Her insanın kendine has hayalleri vardır. Böyle bir insanın boş olduğu zamanlarda bu hayallere dalması, onun yorgun zihninin ulaşılması, zor dünyaya yolculuk yapmasına neden olur. Ancak hayal kurarken gerçekçi olmakta fayda var. Hayal kurarken tek başınıza veya başkalarına danışmak suretiyle o hayalin ne kadar gerçekleşebilecek olduğunu da hesaba katmanız gerekiyor. Acaba hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi için gerekli zamana ve imkanlara sahip miyiz?
Gerçekten uzak ve gerçek dışı hayalleri bir kenara bırakmak size daha iyi bir yaşam vaat edecektir. Örneğin büyük bir insan olmaya karar verdiğiniz zamanı düşünün. Dünyanın ekonomik ve endüstri alanında başarılı devlerinden biri olmak istediğinizi düşünün. Kültürde, sanatta veya bilimde kalıcı bir portre haline gelmek istediğinizi düşündüğünüzde de zaman, imkanlar, beceriler ve birçok etkeni de gözden kaçırmamanız gerekiyor.
Psikologlara göre zaman yönetimi alanındaki en önemli sorunlardan biri de karar verme ve önceliklendirme becerilerinin kişilerde bulunmamasıdır. Tabii karar vermek alanındaki tüm sorunlar bizim karar almaktaki becerimizin zafiyetinden kaynaklanmıyor. Kimi zamanlar karar vermenin korkusu veya aslında seçimimizde tereddütlü olmamız bizim yanlış bir karar vermemize yol açabiliyor.
Gerçekte tereddütlü davranmak, özellikle de kronik ve sürekli bir davranış haline gelmesi halinde ciddi bir bozukluk olarak hayatımızın kalitesini düşürebilir. Çağdaş Alman şair ve tercüman Walter Kaufmann bu konuyla ilgili karar verme korkusu başlıklı teorisini ortaya atmıştır. Bu konuyla ilgili örneğimize dikkat edin. Cemil uzun bir zamandır arabasını değiştirip daha iyisini almak istiyor. Ancak elindeki arabanın bir tık üstünü almak için on binlerce para ödemesi lazım. Böylece ne bu hayali unutabiliyor ne de kesin olarak ne yapacağına dair bir karara varıyor. Cemil kredi çekip arabasını değiştirebilir. Ancak bu konudaki tereddüt onun hayatını felç etmiş durumda. Evet dostlar, karar verme korkusu kişinin iradesini zayıflatıp yok edebilir. Böyle bir kişi başkalarının görüşlerine bağlıdır. Halbuki daha iyi yaşamak için güçlü bir irade ile hayatın önemli kararlarını vermek zorundasınız.
Kimi zamanlarda karar verme korkusu değil, işlerin ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi bizim zaman yönetimi ve hayat planlamasında aksaklıklar yaşamamıza yol açabiliyor. Bazı dönemlerde aşırı yoğun olduğumuz zaman işlerin hangisini bir kenara bırakıp hangileriyle ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir örnek ile anlatalım. Zehra bir öğretmen olarak eğitim alanındaki en güncel metotları öğrenip sınıfta uygulamak istemesinin yanı sıra evde de profesyonel bir aşçı olup olağanüstü bir ev hanımı olmak istiyor. Zehra çocuklarının duygusal ve başka açılardan eksiksiz bir şekilde yetiştirilmesinden de yana bir kadındır. Spordan vazgeçmeyen Zehra'nın voleybol dalında şampiyon olma hayali de vardır. Acaba Zehra'nın bu kadar alanda başarılı olma şansı var mıdır? Kesinlikle imkansız. Tabii bunların hepsini sıralayıp önceliklendirmesi lazım.
Önceliklendirme her insan için gerekli ancak zor ve sorunlara da yol açabilen zaruri bir beceridir. İyi düşünen insanlara danışmak böyle bir durumda bizi doğru karar vermekte destekleyen bir yöntemdir. Önceliklendirme vasıtasıyla en önemli seçenekler ilk sıralara yerleşip daha az önemli olanlar ise daha sonraya bırakılır.
Psikologlara göre yok diyebilmekteki zafiyet de zaman yönetiminde engeller oluşturan bir etkendir. Eğer siz de hayır demek sanatına sahip değilseniz, bundan dolayı ağır bedeller ödemeniz gerektiğini unutmamanız lazım. Yok deme kabiliyetine sahip olmayan insanlar gerektiğinden daha fazla zahmete ve zorluğa katlanmak zorundalar. Örneğin önemli bir projenin başındayken akrabalar veya arkadaşlarının biri arayıp sizin onunla alışverişe gitmenizi istediği bir durumu yaşadınız mı hiç? Veya aynı durumda sizi bir ziyafete çağırıp siz de yok diyemediğiniz olmuş mudur hiç? Böyle olursa gerçekte siz önemli işleri bırakıp asıl hedefinizden uzaklaşmış olacaksınız. Zamanınızı boşa harcayıp kötü bir zaman geçireceksiniz, hayır diyememenizden dolayı.
Başkalarına yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek her kişinin insani görevlerindendir. Ancak bu özelliğin de aşırıya gitmesiyle kişi suistimallere ve istismarlara maruz kalabilir. Örneğin genellikle insanlar yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar daha çok hayır deme gücüne sahip olmayan insanlardan yardım isterler. Böyle bir kişi ne zamanını yönetebilir ne de başkalarına zamanının değerli olduğunu anlatabilir. Hayır deme sanatındaki zafiyet insanı ahlak dışı davranışlara, fesada ve yokluğa sürükleyip genelde kişinin hayatını krize sokabilir. Daha iyi yaşamak için zamanımızı yönetip bu zamana ayrı bir değer kazandırmamız gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı dizi programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki bölümde zaman yönetimine ilişkin insanı daha iyi yaşamaya götüren başka konular üzerinde duracağız. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürünü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresini giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlere yine Golestan ilinde yaşayan Aziz Türkmenlerin yaşam tarzı, kültürü ve mutfak çeşitleriyle tanıştıracağız.
Golestan ilinin güzelliklerinden biri bölgenin yerli halkının yanı sıra çok sayıda göçmeni kendine çekebilecek çok etnik çeşitliliğidir. Tabii ki bu etnik gruplar arasında önemli bir kitleyi oluşturan Türkmen ve Sistan, Beluç ve Kazak aşiretleridir. Türkmenler eskiden göçebe bir kabile olarak Orta Asya'da yaşayan Türk asıllı kabilelerdir. Hali hazırda Rusya'nın bazı bölgeleri, Özbekistan, Kazakistan'ın bazı bölgeleri ve İran'ın kuzeydoğu kesiminde yaşıyorlar. İran'daki Türkmenler ülke nüfusunun yaklaşık %2'sini oluşturuyor, yani yaklaşık 1,5 milyon. Türkmence konuşan İranlı Türkmenler genelde Golestan ilinde yani Hazar Denizi'nin güneydoğusunda ve Türkmen Sahra'da yaşıyorlar. Golestan ilinin geniş bir alanı olan Türkmen Sahra'nın çeşitli kentlerinde İranlı Türkmenler yaşıyorlar.
Zengin kültüre sahip olan Türkmen halkının kendilerine özgün gelenekleri, kıyafetleri, el sanatları, müzik ve yemek kültürü vardır. Güzel Türkmen kıyafetleri ve benzersiz el yapımı takıları her izleyicinin gözlerini kamaştırarak adeta büyülerken, müzikleri ise bu zengin kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Türkmenlere müziğinin ana çalgısı en küçük dutar müzik aletine benzeyen tamdiredir. Bu müzik aletinin kase ve üzerindeki kapağının dut ağacından yapıldığı, ayrıca kullanılan ahşabın kuruması için onu tandıra koyduklarından Türkmen dilinde tandır anlamında olan tamdire denir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkmen kavmi zengin bir kültür ve geçmişe sahiptir. Onlar Müslüman ve Ehl-i Sünnet mezhebine inanan mümin ve İslami geleneklere bağlı aşirettir. Türkmenlerin en değerli gelenek ve göreneklerinden biri ekmek ve sofraya duyulan saygıdır ve tabii ki bu konu Yüce İslam dininde de vurgulanmıştır. Zira Allah'ın nimeti ve bereketi yani ekmek içine konulmuştur. Türkmenler genelde yemek yemek için yere serilen ve kaçak olarak bilinen sofranın etrafında otururlar.
Türkmenlerin çok değerli geleneklerinden biri de yemek yemeden önce besmele çekmeleri ve her yemekten sonra aile büyüğü ki genelde evin erkeğidir, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler tilavet edilmesi ve diğerlerinin de kendilerine verilen nimetlere şükretmek için amin demeleridir. Türkmenlerin en önemli yemeklerinden çekdirme, katlama, börek, çörek, bastırma, beşme ve somse gibi yemeklere değinebiliriz. Sohbetimizin devamında sizlere Türkmenler arasında çok sevilen çekdirme yemeğinin de tarifini vereceğiz. Bizden ayrılmayın.
Kıymetli dinleyiciler, sohbetimizin birinci bölümünde Golestan ilinde Türkmen aşireti hakkında kısaca bilgiler vererek onların kültürleriyle sizleri tanıştırmaya çalıştık. Sohbetimizin devamında Türkmenlerin en sevilen yemeklerinden yani çekdirme ile tanışacağız.
Çekdirme aslında Türkmenlerin misafirliklerinde, matemlerde ve düğünlerinde kesinlikle pişirilen yemektir. Üstelik Golestan ilini gezmeye gelen turistler ve misafirlerin en sevdiği yemektir. Size vereceğimiz tarifle evinizde hazırlayıp Türkmenlerin damak zevkiyle tanışabilirsiniz. Protein deposu ve çok besleyici olan bu yemek için et veya balık, soğan, domates veya domates salçası ve susam gerekir. Koyun etinden balığa kadar çeşitli etlerle yapılan çekdirmenin farklı çeşitleri vardır. Fakat biz burada koyun etiyle pişirilen çekdirmenin tarifini vereceğiz.
3 kişilik çekdirme malzemesi 3 ölçek pirinç, 350 gram taze kuşbaşı koyun eti, 250 gram rendelenmiş domates, küp doğranmış bir orta boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, isteğe göre tuz, biber ve pilavlık baharat ve yağdır. Tarifine gelince, önce pirinci yıkayıp birkaç saat tuzlu ılık suda bekletin. Pirinçler tuzlu suda beklerken orta boy bir tencereye yağ koyarak küp doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından soğanlara biraz zerdeçal ekleyin ve zerdeçalın kokusu duyuluncaya kadar soğanları kavurun. Daha sonra kuşbaşı etleri ekleyin ve kızartın. Daha sonra tuz, biber ve pilav baharatını ekleyin ve karıştırın. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve pişirmeyi bırakın. Domatesler suyunu çekince domates salçasını ekleyin ve diğer malzemelerle biraz çevirin. Böylece salçanın çiğ kokusu yok olur. Ardından 2,5 bardak su ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.
Yaklaşık 2 saat süren bu sürenin ardından tuzlu suda beklettiğiniz pirincin suyunu akıtın ve pirinçleri pişen etlerin üzerine ekleyin. Gerekli miktarda su ekleyin ve kısık ateşte pirincin pişmesini ve demlenmesini bekleyin. Yarım saat sonra sizin leziz çekdirmeniz hazırdır. Bu yemek genelde yöresel deve ayranı veya yöresel yoğurt, çoban salatası, çiğ sarımsak veya sarımsak turşusu ile yenir.
Golestan ilinin en önemli turistik kentlerinden biri Bender Türkmen'dir. Bu liman kentinde halkın çoğu Türkmen'dir. Halkın en sevdiği hobilerden biri Türkmen atı yetiştirmek ve at yarışları ve koşular düzenlemektir. Türkmen atı Safkan Türkmen atı cinsidir ve genelde Golestan ili ayrıca Türkmenistan ülkesinde yaşar. Liman kentin diğer turistik cazibesi ise Gorgan Körfezi ve Hazar Denizi'nin güzel suları kenarında kurulan pazardır. Bu güzel pazar gezmek, halı, süs eşyaları ve geleneksel kıyafetler gibi Türkmen el sanatlarını satın almak için iyi bir yerdir. Sahil pazarında börek,
Bişmek ve somsa gibi sokak yemekleri veya yöresel fast foodlarda satılıyor.
Bişme, Türkmen halkının geleneksel tatlılarından biridir ve evde çok kolayca hazırlanabilir. Bişme, hamuru için 2 su bardağı tatlı yoğurdu, 1,5 su bardağı süt, 3 su bardağı şeker, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kabartma tozu, 4'te 1 çay kaşığı vanilya ve 3 bardak un ve 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarine ihtiyacımız vardır.
Bu leziz Türkmen tatlısını hazırlamak için önce şeker ve yumurtaları hızlı devirle karıştırıyor, üzerine yoğurt ve sütü ekliyoruz. Ardından yağ ve en sonda da daha önce elenmiş ve vanilya ile kabartma tozu ile karıştırılan unu ekliyor ve karıştırıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur hazırlanıyor. Tatlının daha da renklenmesi için zevke göre biraz safran eklenebilir. Hamurun kabarması için dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur yeterince kabardıktan sonra oklava ile yaklaşık yarım ila 1 santimetre kalınlığında açıyoruz. İsteğe göre farklı şekillerdeki kalıplarla veya normal çay bardağı ağzı ile hamuru kesiyor, derin bir tavada üzerine yağ gelecek şekilde kısık ateşte kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Böylece bişmelerin içi de pişmiş oluyor. Bu leziz Türkmen tatlısını evinizde yapıp ailenizle birlikte tatmanızı umut ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bize bugün de ayrılan sürenin sonuna geldik.
Sofranızdan bereket, evinizden neşenin eksik olmamasını dileyerek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac ve cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 5. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dininin talimi bazı zatî özellikleri itibariyle her çağda ve her zaman insanların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlattık. Geçen bölümde ayrıca şu soruyu da gündeme getirdik ki bundan 14 asır önce beşeriyeti saadete erdirmek için Yüce Allah tarafından gönderilen bu semavi din dünya sürekli değiştiği halde nasıl kendini değişen şartlarla uyumlu hale getirebilir? Ve yine dedik ki bu soruya cevap vermek için insanın türlü ihtiyaçlarını tanımak gerekir. Buna göre insanların ihtiyaçları iki gruba ayrılır. Bunlar birinci ve ikinci dereceden ihtiyaçlardır. Birinci dereceden ihtiyaçlar kökleri insanın içgüdülerine ve fıtratına uzanan ihtiyaçlardır. İnsan yaşama nimetinden yararlandığı müddetçe bu ihtiyaçlar söz konusudur ve bu yüzden daimi ve ebedi ihtiyaçlar sayılır. Bu ihtiyaçlara gıda, giyim, kuşam, konut veya tapma ihtiyacı veya başkalarıyla işbirliği ihtiyacı gibi durumlardır. Ancak ikinci dereceden sayılan ve birinci dereceden ihtiyaçlardan kaynaklanan yaşam malzemeleri gibi ikinci grup ihtiyaçlar her çağda ve her dönemde değişebilir. Yine sosyal, siyasi ve kültürel ilişkilerde değişiklik zarureti gibi durumlarda ikinci dereceden ihtiyaçlar sayılır ve her çağda şartlara göre değişebilir.
İnsanların çeşitli ihtiyaçları arasında bir mukayese yapıldığında, birinci dereceden ihtiyaçların hiçbir zaman yok olmadığı, fakat zamanın şartlarına göre biçimi ve temin etme yönteminin değiştiği anlaşılır. Bu konuda Şehit Mutahhari şöyle diyor: "Çağın mukteziyatı, yani ortamı, toplumun ve yaşamın muktezatiyatıdır. İnsan akıl, yenilikçilik ve irade sahibi olduğundan ve daha iyi yaşamak istediğinden sürekli sosyal ve iktisadi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek üzere daha iyi düşünceleri, etkenleri ve araçları seçerek yaşamında kullanır. Daha iyi etkenler ve araçların insan yaşamına girmesi doğal olarak eski etken ve araçların yerini yeni etken ve araçlara bırakmasına yol açar ve insan bu kez yeni etkenlere ve araçlara bağlı hale gelir. Beşerin sürekli bir takım maddi ve manevi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gidermek üzere gerekli olan araç ve gereçlerde değişikliğe ihtiyaç duyması başlı başına insanda bir takım yeni ihtiyaçları da doğurur. Bu durum ise her çağın ve her dönemin mukteziyatının değişmesine yol açar ve insan yeni mukteziyatla uyum göstermek zorundadır."
İslam dininin yasama sistemi ise çeşitli zaman ve mekan şartlarına ve insan yaşamında sağlanan değişikliklere göre insanın ihtiyaç duyduğu yeni yasalar üretme kabiliyetine sahiptir. İslam dini geniş kapsamlı bir din olduğundan insanların çeşitli dönemlerde temel ihtiyaçlarını gözetlemiştir. İslam'ın yasama nizamı insanların birinci dereceden ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir takım sabit yasalar sunmuş ve ikinci dereceden ihtiyaçları için de ikinci dereceden ve değişebilen esnek yasalar getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda şöyle diyor: "İslam dini insanların her çağda ve her mekanda değişen ihtiyaçlarına cevap verir. Üstelik bu süreçte İslam'ın sabit yasaları asla değişmez veya lağvedilmez ve beşeri toplumun ihtiyaçları da giderilmiş olur. Beşeri toplumun ilerlemesi için gerekli olan ve İslam ve Müslümanların maslahatına sayılan her türlü yeni yasanın çıkarılması şer'i hükümdarın yetkileri dahilindedir ve yeni yasa çıkarması yolunda herhangi bir yasak yoktur. Bu özellik İslam dinine zamanın mukteziyatı ve değişen şartlarına göre beşeri toplumların ihtiyacını karşılama yeteneği sunmuştur."
İslam dini ikinci dereceden yasaların çıkarması içtihat adında bir yöntemden yararlanır. İçtihat sözcük anlamı itibariyle dini yasaları istinbat etmek için akli ve ameli çaba harcamaktır. İnsanların karşılaştığı her yeni mesele için İslam dini içtihat yöntemini din uzmanlarına sunmuştur ve böylece yeni meseleye cevap bulmaktadır. İslam dini bilgi alimleri, İslam'ın birinci dereceden sabit yasaları ve ilkelerinden hareketle ve zamanın mukteziyatına göre yeni yasalar çıkarma yetkisi vermiştir. İslam dininde düşünce ve istidlal yolu ile din yasalarını anlama yolunda çaba harcamak serbesttir. Bu durum, İslam dininin akılcılık ve düşünme temeli üzerine inşa edildiğini ispat eden bir başka delildir ve İslam dininden kaynakların sadece Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sınırlı olmadığını, bunun yanında akıldan da din ahkamını ve yasalarını tabi Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde tanımanın mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.
İslam dininin zaman ve mekanın yeni şartlarına uygun olduğunu daha iyi anlamak için dini oluşturan unsurları, yani itikat, ahlak ve ahkamı daha detaylı irdelemek gerekir. İtikatla ilgili ilkeler sabittir ve hiçbir zaman veya mekanda değişmez. İtikatla ilgili bir durumda yapılacak her türlü değişiklik önceki itikadi meselelerin iptali anlamına gelir ki bu durum dinin kesin ilkeleri hakkında asla söz konusu olamaz ve mümkün değildir. Örneğin Yüce Allah'ın yegane olduğu veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğu inancı İslam dininin sabit ilkesidir ve hiçbir koşul altında değişmez, değişemez. Bu alanda mümkün olan tek değişiklik bu ilkelerin daha iyi idrak edilmesi için daha fazla ve daha kesin deliller sunmaktır. Bu değişiklik ise yine dini marifi tanımakta bir değişikliktir ve dinin esasıyla ilgisi yoktur. Ahlaki değerler konusunda da ahlakın temel ilkeleri değişmez olduğu söylenebilir. Örneğin adalet, takva, zulüm karşıtlığı, dürüstlük, fedakarlık ve insanseverlik gibi özellikler daima iyidir ve buna karşı zulüm, ayrımcılık, adaletsizlik, başkalarını hakkına tecavüz etmek ve bencillik gibi özellikler her daim kötü ve çirkindir.
Ancak İslam dininin ahkamı ve yasaları sabit ahkam ve değişken ahkam olmak üzere ikiye ayrılır. Dinin sabit ahkamında asla değişiklik yapılamaz. Buna hac, oruç ve namazın vacipleri veya İslam topraklarını savunma zarureti gibi durumları örnek vermek mümkün. Ancak İslam topraklarının nasıl savunulacağı ile ilgili dinin ahkamında zaman ve mekan mukteziyatına göre bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Değişken ahkamı müçtehid ve İslam bilgini olan insanlar tespit eder. Gerçi bazı yasalar ve hükümlerde toplumun nasıl yönetileceği ve İslam hükümetinin programları ile ilgilidir ve her zaman ve her çağa göre kendine uygun yöntemler ve yasaları gerektirir. Bu tür hükümler iktisadi, sosyal, hukuki, siyasi vesaire benzer alanlarda gündeme gelir. İslam açısından hükümetin başında olan herkes, toplumun maslahatı doğrultusunda ve halkın sorunlarını çözümlemek amacıyla Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde bazı hükümler verebilir. Gerçi bunun için İslami hükümdarların ve fakihin kendi çağını ve şartlarını çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü bu tanım ve her çağda siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeleri bilmek, ikinci dereceden hükümler vermekte çok önemli etkisi söz konusudur.
İranlı büyük alim Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi, İslam'da insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan sabit ve değişken yasalar hakkında şöyle diyor. Çağımız insan fıtratı, içgüdü ve doğal sabit eğilimleri açısından 10. asırda yaşayan insan gibidir ve insaniyet özellikleri değişmemiştir. Öte yandan bireysel ve sosyal maslahatlar ve mefasitler de zamanla değişmez. Bu tür durumlar için doğal olarak sabit ve daimi yasalar bulunması gerekir. Örneğin yalan söylemek, ihanet etmek veya laubalilik her zaman toplumda çirkin ameller olarak söz konusu olmuştur ve bugün de böyledir. Bu açıdan bu tür durumların yasaklanması ve boykot edilmesi ve haram ilan edilmesi de daimi olmalıdır. Çünkü gerçi toplumun şekli değişir fakat bu tür amellerin zarar ve ziyanı eskisi gibidir. Öte yandan nefsin tesibi ve adalete uymak veya sorumluluk duygusu taşımak veya insanseverlik gibi ahlaki faziletlerle ilgili yasalar da daimi olmalı ve değişmemelidir. Ayetullah Mekarim Şirazi insanın değişen ihtiyaçları hakkında da şöyle diyor. Ancak bazı meseleler vardır ki zaman ve mekana tabidir ve sürekli ve her daim değişir. Örneğin iktisadi, kültürel, siyasi ve sosyal güncel meseleler gibi. Bu tür meseleler hakkında İslam'ın yasaları onlara hakim olan ilke ve değerleri korumak kaydıyla içtihat ve bilimsel uzman araştırmaları yolu ile değişebilir. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrarı üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam binlerce ölüyle yaşanan üç büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde işte bu hükümet hakkında şöyle diyor. Senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç buyuruyor ki Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor. Eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasıydı. Baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar. Desteklerini sunuyorlar. Kabul ettim. Yine buna sebep olarak ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden zalimin zulmüne, mazlumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar. Buyuruyor ki Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar Emirül Mü'minini hükümete çeken şeylerdi ya da onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere yoksa hükümet Emirül Mü'minin için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Muhterem dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli podcast serisinde sizlerle birlikteyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyeceğiniz podcast olan İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünde sizlere Ahmeneş Mirası Amu Derya Hazinesinden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Ahmeneş İmparatorluğu'nun mirası olan saf altından çok değerli bir hazinenin Amuderya bölgesinde bulunduğunu ve İngiliz müzelerinde saklandığını biliyor muydunuz? İran'ın bugünkü coğrafi bölgesinde bulunamayan ancak bir zamanlar eski İran İmparatorluğu'nun bir parçası olan ve bunlarda Ahmeniş güzel sanatlarının görülebildiği bir muhteşem hazine. Her ikisi de altın cinsinden, biri tam, diğeri eksik iki at arabası heykeli düşünün. Son derece zarif ve ince detaylarla dolu olan arabalara atlar bağlanmaktadır. Taht-ı Kuvat yakınlarında bulunan M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait 170 parçalık hazine, Perslerin Ahmeniş İmparatorluğu döneminden günümüze kalan en önemli Pers metal işleri koleksiyonunu oluşturuyor. Ahmeniş İmparatorluğu'nun sınırları Mısır'dan Afganistan'a kadar uzanıyordu. Altın ve gümüş parçalardan oluşan Amuderya hazinesi Hindistan Arkeolojik Araştırma Gücü'nde görevli bir İngiliz tümgeneral, bir koleksiyoncu ve müzenin eski bir küratörü tarafından 19. yüzyılda müzeye miras olarak bırakılmıştı. Hazinede vazolar, savaş arabası modelleri ve resimleri, pazobentler, mühürler, yüzükler ve sikiler bulunmaktadır. Evet, avucunuza sığacak büyüklükteki at arabası modeli altından yapılma. Amuderya Nehri kıyılarında bulunan hazineden biri. Şimdi British Museum koleksiyonlarında tutulmaktadır. Ayakta bir sürücü, yanında bir sıra üzerinde oturan yolcusu. Serpuşu ve kaftanından belli ki çok önemli bir kişi, bu ikili o kadar hassas yapılmış ki yüz ifadeleri bile gözden kaçmıyor. Bu heykellerin zarafeti o kadar muhteşem ve dakik ki atların çevikliği bile rahatlıkla görülebilmektedir. Bu iki heykel büyük Amuderya hazinesinin küçük bir bölümü ve Ahmeniş dönemindeki İran sanatının örneklerinden yalnızca biridir. Belki de İran İmparatorluğu'nun tarihinde Ahmeniş adını duymuşsunuzdur. İsterseniz öncelikle Ahmenişlilerin kim olduğunu ve dünyanın hangi bölgelerine hükmettiklerinden bahsedelim. İran platosuna göç eden iki Aryan kabilesinden biri olan Pars kabilesinden Büyük Kiros olarak da anılan Kuruşun tarihin en güçlü imparatorluklarından birini kurması M.Ö. 557 önce gerçekleşti. Bir diğer Pers ırkı olan Medleri bir kenara iterek Lidya ve Babil'i fethederek krallığını en büyük imparatorluğa dönüştürdü. Pars kabilesi atalarının izini Ahmeniş İmparatorluğu'na kadar sürdü. Bu nedenle Kiros tarafından kurulan hanedana Ahmeniş Hanedanı adı verildi. Ahmenişliler kısa sürede Yunanistan ve Babil'in bazı bölgelerini ele geçirip siyasi coğrafyalarını geliştirmeyi başardılar. Ahmeniş İmparatorluğu hüküm sürdüğü dönemde dünyanın hiçbir yerinde başka bir imparatorluk bulunmadığından bu hanedan dünya tarihindeki ilk imparatorluk olarak alınmaktadır. Yunanistan'ın 2/3 dışında antik dünyayı kontrol eden bir hükümet kurdular. Ahmenişlilerin toprakları çok genişti. Öyle ki Hindistan'daki Indus Vadisi'nden Mısır'daki Nil Nehri'ne ve bugün Libya'daki Bingazi bölgesine, Avrupa'daki Tuna Nehri'nden Orta Asya'ya kadar uzanıyordu. Ameniş gücünün zirvesi Büyük Dariyuş döneminde görülebilir. İran'ın siyasi bölgesini genişletti ve Ameniş hükümetini gücünün zirvesine çıkardı. Dariyuş'a en büyük Ameniş kralı da denilebilir. Hükümdarlığı sırasında ülkede birçok reform yaptı ve birçok isyanı bastırdı. Ancak oğlu Haşaryar Şah'ın hükümdarlığı sırasında Ameniş hükümeti zayıfladı ve sonunda 3. Dariyuş döneminde M.Ö. 330'da Gugmel Savaşı'nda Büyük Ameniş İmparatorluğu'na Büyük İskender son vermiştir. XIX yüzyılın son 10 yıllarında Orta Asya'nın en sulu nehri olan Ceyhun Amudarya Nehri'nin yakınındaki Taht Kubad bölgesindeki bir türbede değerli para, altın ve gümüş eser koleksiyonu keşfedildi. Tam da bugün sizlere bahsettiğimiz bu değerli hazine. Evet değerli dostlar, Amudarya Hazinesi Ahmeniş döneminden kalma 180 parça bilezik, kabartmalı altın ve gümüş plaketler, 4 atlı altın araba ve çok güzel ve sanatsal parçalardan oluşan ve bugün İngiltere'deki Victoria Müzesi ve Albert Müzesi'nde saklanıyor. Bu koleksiyonun orijinal kökeninin bilinmediği açık. Nerede bulunduğunu, kimin bulduğunu, orijinal buluntunun hangi nesnelerden yapıldığını da bilmiyoruz. Ancak öne sürülen teorilerden biri bu nesneler bir türbenin hazinesine aitti. Bu koleksiyonda dini alanlardaki alışılagelmiş heykellerine çok benzeyen altın yapılmış 51 adet plaket ve çok sayıda küçük heykel bulunmaktadır. Kanıtlanamayan bir teoriye göre Amudarya hazinesi Seleukos padişahın 3. Antiochos'un bir tapınağı ele geçirmesinin sonucu olabilir. Bu Seleukos kralı M.Ö. 190 yılında Magnesia Muharebesi'nde Antik Roma ordusu tarafından mağlup edildi ve Antik Roma hükümeti Seleukoslara ağır bir savaş tazminatı yükü yükledi ki 3. Antiochos ödemeye gücü yetmiyordu. Bu Seleukos kralının tapınakları yağmalamasına neden oldu. Nihayet M.Ö. 187'de bu baskınlardan birinde öldürüldü. Bütün bunlar sağlam kanıt olmadan spekülasyondan başka bir şey olmasa da araştırmacılar genel olarak Amudarya hazinesinin Ahmeniş döneminin metal işleme sanatının eserlerine temsil ettiği konusunda hemfikirdir. Yapım yöntemi bu eserlerin ritüel ve saray kullanımını ve İran kökenli olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bu el sanatlarının İran platosunda yaşayanların deneyimlerinden Urartu, Mısır, Hindistan gibi komşu kültürlerin sanatı ile harmanlanması ile oluşan İran'a yerli sanatının bir sonucu olduğunu düşünüyor. Asyalı göçmen kabilelerin bu koleksiyondaki objelerin çoğu altından, bir kısmı da gümüşten yapılmıştır. Amuderya hazinesinin Ahmeniş dönemine ait olduğunun kanıtı, içindeki objelerin birçoğunun Taht-i Cemşit kabartmalarında da gördüğümüz gibi Ahmeniş sanatsal üslubunu sergilemesi, benzer objelerin Şuşa ve diğer Ahmeniş kazılarından elde edilmiş olmasıdır. Örneğin bu koleksiyonda Taht-i Cemşit tablolarındaki oyma benzeri mücevherlerle süslü bir kılıç kını bulunmaktadır. Amuderya'nın el yapımı hazinelerinde yaratan sanatçılar ya da yaratıldıkları yer hakkında hiçbir şey bilinmese dahi bu nesnelerin Ahmenişliler tarafından sahiplenildi ve kullanıldığına inanmak mantıksız değildir. Arkeolog Franz Vaz Talon, Susa'nın mezarı ve Amuderya hazinesinden elde edilen bulgularla ilgili şöyle diyor. Darius Sarayı'nda o dönemde bu mesleğin en maharetli ustaları sayılan Mısır ve Medlerin kuyumcularının sarayın dekorasyonundan sorumlu olduğunu belirtiliyor. Ancak hiç şüphesiz Taht-i Cemşit'teki Apadana Sarayı'nın kabartmalarında gümüş ve altın bilezik getiren çok sade insan heykeli tasvir edilmiştir. Öte yandan Taht-i Cemşit'teki yazıtlarda karya kuyumcularından bahsedilmektedir. Çünkü bunların üslubu ve ikonografik motifleri İran İmparatorluğu'nda yaygın olan ve Orta Doğu halkının uzun zaman önce ustalaştığı inşaat teknikleri kullanıldığı için belirli bir bölgeye atfedilebilir. Amuderya hazinesinin en etkileyici parçaları arasında yuvarlak heykeller, şirdal, kol bantları, kılıç kınları ve altın balıkları yer alıyor. Ancak diğer parçalarda görülmeye değerdir. Örneğin küçük heykeller ve ithaf plaketleri daha az özenle işlenmiş olsa bile hala büyük bir çekiciliğe sahiptir. Bunların yanı sıra bilezikler, kolyeler ve mücevherin diğer türleri hayvan ve bitki motifleriyle güzelce dekore edilmiş. Bu parçalar son derece yetenekli sanatçılar tarafından üretilmiş işlerin büyük örnekleridir. En ünlü bilezik ve kolçaklar Griffin başlıklı olanlarıdır. Onlar koleksiyondaki diğer eserlerden daha fazla sunuluyorlar. Bu harikulade takılar aynı zamanda eski İran kültürüyle alakalı doğuya özgü mücevherler için modern markete etkiledi. Şirdar'ın kol bantları da aynı derecede göz kamaştırıyor. Özellikle de işlerine yerleştirilmiş değerli taşlarla ve parlaklıkları kalıntılardan bile görülebiliyor. Günümüzde düşmüş ve kaybolmuş olan bileziklerin üzerinde mücevherler ve renkli taşlar da kullanılmıştır. Sanat tarihi uzmanı olan Edith Prada, bu kollukların özellikle Ahmeni sanatının motiflerine ve bölgenin tercih ettiği diğer motifleri koruduğuna ve yoğun renklere sahip olmasına rağmen soyut stilleri olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. İskit sanatının özelliklerinden biri olan bu sanat aynı zamanda Ahmenişlilerin de odak noktasıydı. Bu hazinedeki diğer bir obje ise kılıftır. Bu kılıfa genellikle hançer kılıfı denir. Fakat bu isim Akianke adevreden Pers kısa kılıcının yanlışlıkla hançer kategorisine dahil edilmesine neden olur. Amuderya hazinesindeki aslan avı sahnesiyle süslenmiş kını, Taht-i Cemşit kabartmasında Ahmeniş Büyük Darius'un giydiği Akinake kınına çok benzemektedir. Prada, diğer uzmanlarla birlikte bu kılıfın tasarım stilinin medler olduğunu düşünüyor ve bu, Amuderya'nın Ahmeniş hazinesinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Çünkü Büyük Kiros, imparatorluğunu inşa etmek için büyük ölçüde Medlerin güçlerine güvenmişti. Bu koleksiyondaki bir diğer muhteşem objesi ise 24,2 cm uzunluğunda ve 370 gram ağırlığındaki altın balıktır. Bu balığın içi boştur ve ağzını açmış ve vücuduna heykelin gevşek kalmasını sağlayacak bir bükülme vermiştir. Bu nesnenin parfüm veya kozmetik yağ tutmak için kullanıldığına inanılıyor. Balığın türü genellikle sazan olarak tanımlanıyor. Ancak 2016 yılında ihtiyolog Adrian Borton bu heykelin ceyhunlerine özgü ve hazinedeki balığına çok daha belirgin bir benzerliği olan bir Türkmen balığı olduğunu düşünüyordu. Amudarya hazinesinde bulunan 51 adak plaketi de bu koleksiyonun bir diğer önemli parçasını oluşturuyor ve dini mekanlarla bağlantısını doğruluyor. Plaketler kara altın parçalarından yapılmış olup çoğuna Mitra kültüründe aslında manevi bir asa olan ve bolluk ve bereketi, su ve refahı, bilgelik ve gücü temsil eden ağaç dalı taşıyan insan figürleri işlenmiştir. Bazı tabletlerde insan bedeninin yerini hayvan resmi almıştır. Araştırmacıların ortak fikrine göre altın plaketler Medlerin sanat tarzına göre yapılmıştı. Ancak bu bunların yaratıcılarının bizzat Medlerin olduğu anlamına gelmiyor. Daha güçlü bir olasılık zengin Persler tanrılara adak ve ihtiyaçlarından karşılanması amacıyla bunların inşa edilmesini emrederlerdi. Plaketlerin bazılarının bu becerinin sanatına ve inceliklerine aşina olmayan, profesyonel olmayan zanaatkarların eseri olduğu açıkça görülüyor. Belki de bu plaket grubu usta bir ustaya para harcamak istemeyen ve bu nedenle bunları kendileri yapmaya başlayanlar tarafından yapılmıştır. Amudarya hazinesinin keşfinden bir süre sonra Fransız arkeolog Jacques de Morgan, Şubat 1901'de Susa Akropolis tepesinde Ahmeniş soylularından birinin mezarını kazdı. Bu mezarda altın ve gümüş mücevherlerle süslenmiş bir iskelet vardı ve onun yanında gümüş bir kase, kaymak taşı, kaplar ve bir dizi başka gömülen eşyası vardı. Bu bulgu başlı başına önemliydi ancak Susa'nın mezarındaki gömülenler Ceyhun Nehri kıyısında bulunan hazinede bulunan nesnelerle birçok benzerliğe sahipti. Ve bu benzerlikler Ahmeniş'in Amudarya hazinesi teorisine destek oldu ve bu durum daha da önemli hale geldi. Eşsiz Amudarya koleksiyonu şu anda İngiltere'deki Victoria Müzesi ve Albert Müzesi'nde saklanıyor. Bu Doğu hazinesinin Avrupa ülkelerinden müzelerinden nasıl çıktı, ilk keşif hikayesi gibidir. Bu transferin nasıl gerçekleştiğine dair hiçbiri kanıtlanamayan veya çürütülemeyen pek çok hikaye var. Daha çok çocukların gece masallarına benzeyen teoriler. Thank you. Evet sevgili dostlar, İran'ın tarihi hazinelerine bakış adlı podcast serisine bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde sizlere İran'da Ahmeniş dönemine ait Amuderya hazinesinin tarihi ve bu İran tarihi hazinesiyle ilgili hikayeleri anlattık. Umarız bunu duymaktan keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizlere İran'ın bir başka güzel tarihi hazinesiyle tanıştırabilmek umuduyla tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের 26 ও 27 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير। وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق